çalışmalar falan bir tarafa bırakıp yani biraz şey ayrı bağımsız bir şey çalışma olduğu için daha temele inerek evet yani temelden alacağız. Deneyim bu deneyimin bilimiydi, görüngü bilim. Şimdi burada bu şey değil, felsefi çözümleme bunu tanımlamak şey biraz zor. Yani zorluğu nerede yatıyor? Yani bu bir şey değil, doğa felsefesi değil. Bir mantık bilimi gibi değil. Tarih felsefesi gibi değil. Yine de felsefe ama bu şey özel bir felsefe. Yani bu aslında şey, felsefe var olanın çözümlemesi ya da kavranması dersek bu geçici olanın görüngü olanın ve gerçek evet gerçek olmayanın bilgisi. Felsefe gerçeğin bilgisi değil mi? Bunlar eminiz. Hiç kimsenin kuşkusu yok. Felsefe gerçeğin bilgisi. Bilimler gerçeğin bilgisi olmak zorundadırlar. Görüngü gerçek değil. Görüngünün bilimi olur mu?
Olmaz.
Olmaması gerekir. Yani kendisi şey olan yanılsama gibi olan yanılsama değil. Kendisi yanılsama gibi olanın bilgisi olur mu?
Kavramından büyük, dolayı olur. Çünkü görüngünün de bir kavramı var. Dolayısıyla bilimi de olmalı.
Yani her şeyin kavramı var. O zaman her şeyin. Kavram olması, bilim olması için yeterli mi? Yani şeyle, gerçek bilgiyle, felsefi bilgiyle, görüngüsel bilginin karşılaştırmasını yapmamız gerekiyor. Bu gerçeğin bilgisi değil. Güzel. Doğa yasa, doğa felsefesi, doğanın görüngüsünün bilimi değil. Doğa yasasının bilimi. Oldu mu?
Bu?
Bu görüngünün bilimi.
Peki bu metafiziğe
yani bu örneğin şöyle bir şey, şöyle bir paralellik kurabiliriz. Fizik doğa yasalarını incelerken eğer fiziğin fenomenolojisi olsaydı o şeyi inceleyecekti. Görüngüsel fiziği inceleyecekti. Yani çakan şimşekleri, işte dönen gezegenleri falan, düşen damlaları.
Onu da inceliyor doğal olarak.
Hayır, fizik bilimi onu inceliyor. Fizik bilimi yasayı inceliyor.
Yasayı inceliyor ama onunla da değinmek zorunda.
Değinmiyor. O şeyin işi, uygulamacının işi, fizikçinin ya da fiziği uygulayan kişinin işi. Fizik biliminin işi yasayı bulup yasayı tanıtlamak ve yasayı şey yapmak. Gerçek, yasanın gerçekliğini göstermek. Aradaki farkı yakalayalım. Yani bu önemli. Şey, fizik bilimi ya da genel olarak doğa felsefesi ikisine de bilim olma niteliği açısından bakarsak şey, görüngüyü incelemiyorlar. Çünkü görüngü geçici olan ve yani tabii ki görüngüyü insanlar merak ediyorlar vesaire ama esas bilimin merak ettiği konu ya da bilimin nesnesi görüngü değil. Bilim nesnesi gerçek. Bu görüngünün bilimi ve dolayısıyla bunun felsefede ya da felsefeye karşı nasıl durduğunu anlamamız gerekiyor. Kendisi söylüyor. Yani doğrudan doğruya gerçeğin bilgisiyle başlamak varken niye yanlışın bilgisiyle ilgilenelim diyor. Bu yanlışın bilgisi paradoksal bir şey değil mi? Olmayanın bilgisi de değil. Görüngüsel bir şey yanılsama değildi. Görüngü ve yanılsama aynı şey değildi. Görüngü olmayanın değil.
Olduğu
gibi görünmeyenin ya da olanın ve yok olanın. İkisine olmayı ve olmamayı ya da varlığı ve yokluğu birlikte kapsayanın bilgisi. Yasalar yani yasalar ya da kavramlar bunlar şey değil, fenomenal şeyler değiller. Bunlar yokluğu ya da yani yokluğu kapsı yani yok değiller. Yasalar şey diyemeyiz. Fenomenler gibi bir süre varlar, bazen yoklar falan diyemeyiz. Yani fenomenler olabilir ya da olmayabilir. Ama yasaların durumu varlık durumu, fenomenlerin durumu oluşturma. İkisinin arasındaki farkı uygulayın buraya. Yani fenomene varlık diyemiyoruz. Fenomen var ve yok. Ama yasa için var diyoruz çünkü yasa soyut. Burada kafa karışıyor. Yani bunu biliyorum aslında. Bazılarımız gördük, bazılarımız henüz göremedik. Yasa varlığa karşılık düşüyor. Fenomen oluşa karşılık düşüyor. Yani yasanın altında duran fenomen yasayla ilişkisinde sanki ondan daha yüksek bir şeymiş gibi görünüyor. Öyle. Yani fenomende hem yasa var hem fenomenin kendisi var. O yüzden fenomen bir bakıma somut. Ayrıca da fenomen fiziksel dünyada ya da tinsel dünyada olduğu için yine mantık biliminin ele aldığı alandan daha somut bir alanda, daha yüksek bir alanda duruyor, değil mi? Bu burada karışıklık şey. Buna aşmamız önemli ve özsel. Yani biraz da zor gibi görünüyor. Zor mu? Değil mi?
Söner sensi insanlar uğraşmışlar bunu yapıp suyun basitini kırmaya, kırmayı canlı yediğiniz için.
Anlamadım. Duymadım daha doğrusu.
Yani suyun içindeki bir kaşığın da kırılmasını anlayabilmek için Söner sensi ona bile kafa patlatmışlar. Yani o kadar basit bir şey değil mi?
O yanılsama.
Yanılsama işte.
Fenomen
şimşeğin şeysini çözebilmek için gene nereden geldiğini anlayabilmek için gene o da bir şey.
O şimdi bizi burada ilgilendiren güçlük şey doğa yasası ve doğa fenomeni arasındaki ilişki. Yani şimşeği anlamak değil. Anladıktan sonra şimşeğin elektriksel bizim şimşeğin elektriksel olduğunu vesaire anlaşıldığını kabul ediyoruz. Yani bugünkü bilim aşamasından bakıyoruz. Yoksa yani fenomeni, yasayı çıkarmanın güçlü falan tamam, bilim tarihinin o tarihin işi yani. Buradaki güçlük şey, varlık ve oluş kavramlarını karşılaştırmada yatan güçlük ve onları fenomen ve yasa. Yani esas problemi şeyden çıktı, fenomenoloji ve bilim. Yani fenomenin bilimiyle kavramın bilimi arasındaki ayrımı görme şeyinden çıktı. Şimdi tekrar döneriz ona. Yani
yani birinde mantıksal ilişkilendirmeyi ararken, zorunlu bağlantıları ortaya koymaya çalışırken, diğerinde bunu yapamıyoruz.
Orada da yapıyoruz.
Orada da yapıyoruz.
Zorluğu
o yönden, o zorunlu.
Çünkü zorunlu bağlantılar buradaki fenomenolojinin fenomenoloji, yani felsefe çalışması şey değil, bir görüş değil, doksa değil bu. Dolayısıyla orada da şey var, zorunluluk. Yani oradaki zorunluluk şuydu, bu aşamaların birbirlerine geçişlerini göstermede zorunluluk. Yani evet. Bir aşama kendini öteki aşamaya aktarıyor ya da ortadan kaldırıyor ve onu göreceğiz. Yani bu şey değil. Örneğin duyup ekinliğiyle başlayan bir süreç ve duyup ekinliğinin çözümlemesi onu sonraki aşamaya götürüyor. Yani duyup ekinliği şey değil, son nokta ya da kalınacak bir nokta değil, bir bilinç biçimi olarak. O kendi problemiyle, kendi çelişkisiyle şey, kendini ortadan kaldırıyor. O gösteriyor. Yani şimdi bu çalışmada şeyimiz, ilkemiz şeydi değil mi? Yani bu kitabı okuyarak aslında gidiyoruz. Herkesin okuduğunu, en azından geldiğimiz noktaya kadar okuduğunu varsayıyoruz. Şu an duyup ekinliğindeyiz. Ve haftaya algıya gireceğiz. Dolayısıyla bu ilk 100 sayfası falan evet. Onları hızlı da olsa okuyun. Ama yani gerçekten şey, satır satır anlayabilmek zor. Ağır gitmek lazım ama yine de anlayabildiğiniz kadarını şey yapın. İyi konsantre olursak o kadar şey değil, zor değil. Burada bir şeyimiz var, bizim avantajımız var. Bizden önce bu konuda yapılan çalışmaların şeylerini biliyoruz. Performanslarını biliyoruz ya da kalitelerini biliyoruz. Yani çok iyi değiller. Kocaben'in yaptığı çalışma var. 6 yıl sürmüş. Ve sonunda çıkanlar, yani o çalışmadan çıkanlar şey, felaket. Deri de çıkmış. Ondan sonra başka kimler? Saysana bir.
Lacan
çıkmış.
Merleau-Ponty. Bataille.
Yani Hegel o çalışmadan onların çıktığını görseydi hiç memnun olmazdı. Çünkü yani Hegel'in felsefesiyle o çalışmadan ortaya çıkan şöhretlerin öğretileri arasında hiçbir şey yok, benzerlik.
Yani şimdi anlamamışlar mı oluyor hocam?
Galiba.
Neyse, tamam, bizim durumumuz o kadar
da iyi değil. Ben bunu rahatlayasınız diye söylemedim. Tam tersini amaçlayarak söylüyorum. Evet. O ilginç bir nokta. Yani şimdi orada olan şey şu. Us'un yan açınımları vardı. Yani insan Us'u ya da Tin her zaman ussal bir ilerleme göstermiyor. Doğru bir ilerleme göstermiyor. Yani insanın şeyi de var. İnsan özsel olarak ussal bir yaratık ama yanlışlar yapabiliyor. Etik yanlışlar, estetik yanlışlar yapabiliyor. Bilgisayar kuramsal yanlışlar da yapabiliyor ve bu us bir insanda işlemeye başladığı zaman işlememesine göre yeni bir durum ortaya çıkıyor. Yani insanların usu uyarıldığı zaman, açıldığı zaman gerçekten daha önce olmayacakları şeyleri olmaya başlıyorlar ve Hegel felsefesinin başka her felsefeden daha kesin olarak ya da güçlü olarak taşıdığı etki o. İnsanları rasyonalize ediyor. Uslarını açıyor ve ama onun hangi yönde gideceğini şey yapamıyoruz. Yani çünkü Avrupa'nın entelektüel tarihi 18. yüzyıldan sonra, yani Hegel'den sonra aşağı yukarı Hegel'in çevresinde dönen bir gezegenler sistemi, uydular sistemi gibi oluyor. Pozitif ya da negatif. Hepsi hemen hemen kendilerini Hegel'e göre belirlemeye başlıyorlar. Bunu şey yapan, bu kurala uymayanlar aslında genellikle çok fazla dikkati çekmeyen, önemsiz düşünürler. Kierkegaard mesela ilkin o Hegel'le hesaplaşmaya kalkıyor ve Hegel'e karşı negatif tutum bile önemsiz bir din adamını şey yapıyor. Önemli bir anlatım aracı haline getiriyor. Çünkü Kierkegaard kendi düşüncelerini, kişisel düşünce anlatmıyor. Pek çok insanın düşüncesini anlatıyor. T'nin genel bir eğiliminin sözcülüğünü yapıyor ve nihilizme ya da varoluşçuluğa doğru ilk yön, ilk sapmayı o bir yerde formüle ediyor. Yani Dostoyevski'den daha önce. Us yanlış yola girdiği zaman doğru yolda olduğunu düşünerek orada ilerleyebilir ve yani bir insan bir yanlışın üzerine nasıl başka yanlışlar yığarsa ve sonunda iş kontrolden çıkarsa şey de böyle. Nihilist sapma da kendi yoluna giriyor. İşte yani bu Kojève'nin şeyi zaten Kojève'nin kendisi varoluşçu olarak biliniyor. Yani şey değil, rasyonist değil. Dolayısıyla o çalışmadan öyle irrasyonist şöhretlerin çıkması şey değil, pek anlaşılmayacak bir şey değil. Yani Kojève'nin Hegel'i alması onu yorumlama. Eğer Hegel bilim dediği şeyi gerçekleştirmişse, onu varsayarsak, o zaman Hegel'e karşı en etkisiz ya da en anlamsız şey onun yorumunu yapmaya çalışmak. Bilim yorumlanmaz diyorduk. Yani ve Kojève'nin yaptığı şey yorumlama. Hippolyte'in yaptığı şey yorumlama. Karl Marx'ın yaptığı şey yorumlama. Yani sen matematiği, fiziği yorumlamaya kalkarsan onu bozarsın ve başka bir şey yaparsın. Değil mi? Yani orada bir nesnellik varsa ve o nesnellik yani nesnellik açıkça şey, yorumun karşıtı. Nesnel olan şey yorumlanmaz. Öğrenilir, kavranır. Çözümlenir, incelenir. Yorum ayrı bir şey ve bu şeyler Avrupalıların yaptıkları şey yorumlama ve o hala kötü durumdalar o nedenle. Çünkü yaptıkları şey büyük ölçüde o eski geleneği yorumlama tutumunu sürdürmek. Ama yeni yeni gerçekten şeyler var. Mantık bilimine doğru bir eğilim var ve Hegel'i ciddiye alma, anlama yönünde bir eğilim var Avrupa'da. Burada maalesef o şey eğilim şey yapmadı. Yani tutmadı çünkü şeyi bekliyorlar. Avrupa'dakilerin öne geçmesini bekliyorlar. Yani ben 15 sene falan önce ilk çıktığımda şeyi kurgul yöntemin önemini belirten ve ne olduğunu gösteren bir yazı yazdım. İnsanlar sadece onun adını öğrendiler yani. Şimdi yöntemin önemi anlaşıldıkça Avrupa'da burada da şey. O zaman o pek değerli olmuyor. Yani sadece şey böyle maymun gibi peşinden gitmek ya da taklidini yapmak gibi oluyor ki pek değerli değil. Yani biz burada bu işi o işin kendi değerine bakarak çözmeliyiz. Yani çünkü bu felsefenin değerini Avrupa'nın ona değer vermesinden sonra anlamak şey değil. Çok onur verici bir şey değil. Yani Türkiye'deki entelektüelin şeyi o oluyor. Yani şey gibi sürünün şeyi içindeki kaybolmuş ve yönünü göremeyen bir koyun gibi. Yani sürü nereye giderse oraya gitmeyi tercih ediyor. Bağımsızlık ve özgürlük olmadığı için bu böyle. Ve bağımsız ve özgür olmak da kolay bir şey değil. Sadece istemekle olunabilecek bir şey değil. Yani bilgisizlikle olunabilecek bir şey değil. Ve o bilgi de felsefede yatıyor. Felsefede çok şey, aldatıcı boyutlar var ve onlara takılmadan o bilgiyi görmek için de uyanık olmak bir şey gerekiyor. Yani ve bu olanaklı. Şimdi görüngünün bilimi niye kullanılıyordu ya da niye bu araştırma gerekli görünmüştü? Çünkü görüngünün biliminden kurtulmanın yolu görüngünün biliminin içinden geçiyor. O görüngünün bilimi eğer iyi çözümlenirse, doğru olarak çözümlenirse ve anlaşılırsa kendini çürütmek zorunda. Genel olarak öyle söyleyebiliriz. Yani yanlış, gerçek olan yanlış olandan gelir. Şimdi burada giriş bölümündeydik. Ön söz, şeyler. Ele alacağımız noktalar, daha önce tam olarak çözülmemiş noktalar varsa onları şey yapalım. Ve isterseniz onları büyük ekinliğine girelim. Büyük ekinliğiyle birlikte o şeyleri, yani geriye dönebiliriz. Zaten döneceğiz. Geriye de döneceğiz, ileriye de gideceğiz. Yani bunu sistematik olarak okuyacağız ve şey. Şimdi büyük ekinliği
93 paragraf.
Evet, 93 paragraf. Burada bir iki şeyi okuyalım aslında paragrafı ve onlar şey olur. Yani kolay. 90. paragraf mesela. Başlangıçta ya da dolaysızca nesnemiz olan bilgi kendisi dolaysız bilgi olandan, dolaysızın ya da olanın bilgisi olandan başkası olamaz. Şimdi burada problem şey. Yani bilginin ne olduğu, bilginin nesnesi, kavramlar, değil mi? Yani başlangıçta ya da dolaysızca nesnemiz olan.
Anlatayım şimdi, oldum.
Efendim?
Duyuyor da bu şey.
Evet. Galiba en yalın bilgi nedir diye düşünüldüğü zaman en yalın bilgi yani Descartes'ta da öyle bir eğilim vardı. Yalın olandan karmaşık olana doğru gitmek ve yani yalın olan da aslında yalın değil gerçekte. Hı. Ve o yüzden problem ortaya çıkıyor. Yani gerçekten yalını bulup en yalın olanı bulup ya da yani bir yolun yolda ilerlemek için o yola girmek gerekiyor. O yola eğer başı varsa başından girilebilir. Yani başlangıç nedir sorusu şeyde çıkıyordu. Yine felsefenin bütününde çıkıyordu ve buralarda anlak anlak nedeniyle problemler oluşuyordu ve yine güçlüğü yaratan faktör analitik düşünceydi ya da anlaktı ve şimdi yani bunu bu şu an bitireceğimiz ya da tamamlayacağımız bir çözüm olmayacak ve o yüzden ama yine de ilerleyeceğiz. Çünkü yani anlaşılmayan şey şu, başlangıçta ya da dolaysızca nesnemiz olan bilgi. Değil mi? Dolaysızın bilgisi ya da dolaysız bilgi ya da dolaysız olanın bilgisi olandan başkası. Burada bir şey var mı? Çelişki ya da bir karışıklık var mı? Daha ilk tümcede.
Yani
dolaysız bilgi. Dolaysız olan nedir?
Duyunun
nesnesi. Yani dolaysız olan varlığı için başka bir şeye gerek duymayan değil mi? Hı hı. Şimdi duyu bilgisinin nesnesi fiziksel şeyler. Uzayda ve zamanda olan şeyler, fiziksel. Bunlar dolaysız mı?
Duyu için dolaysız.
Duyu için dolaysız. Yani şu elimdeki kitap dolaysız mı? Dolaysız mı bu?
Dolaylı.
O zaman ilk tümcenin başı zaten yanlış değil mi? başlangıçta ya da dolaysızca nesnemiz olan bilgi, kendisi dolaysız bilgi olandan, dolaysızın ya da olanın bilgisi olandan başkası olamaz. Yani dolaysızın bilgisinde böyle bir şey, problem baştan yatıyor. Çünkü dolaysız dediği şeyin kendisi dolaysız. Biz de eşit ölçüde dolaysız ya da alıcı davranmalı. Öyleyse o kendini sunarken onda hiçbir şey değiştirmemeli. Yani bu bilgi kendini sunarken bilgide hiçbir şey değiştirmemeli. Ayrımsamayı ve kavramayı ayırmalıyız. Kavrama şey yapmamalıyız burada.
Ha? Kavrama dolaylıdır.
Evet. Düşünsel.
Kavramlarla. Burada sezinlemeyi kullanıyor.
Auffassen Almanca. Auffassen ve Begreifen. Yani Auffassen çok fazla karşılığı var Almanca'da bu şey sözcüğün. Yani bu zaman zaman anlama olarak yani duysalın tersi imlem de kazanıyor. Bu da kavrama ve ayrımsama. Yani bu şeyi ayrımsama sanki duysalmış gibi. Ayrımsama da duysal. Ayrımsama da entelektüel olabilir. Yani düşünsel olabilir.
Yani anlamakla kavramak arasında bir fark varmış gibi konu.
Anlamak değil, duyumsamak ve kavramak.
Ayrımsamak.
Çünkü duyup ekimindeyiz ya. Yani burada anlak ve usp çelişkisiyle değil, ya da ayrımıyla değil, duyularla, duyu ve düşünsel arasındaki ayrımla, duysal ve düşünselin ayrımıyla ilgileniyoruz. Yani, şimdi... Evet, bu ilk paragraf böyle. Duysal pekinin somut içeriği, onu dolaysızca en varsıl bilgi olarak, en varsıl bilgi nedir dendiği zaman, duysal dünyanın bilgisi olarak görünüyor bu. Yani işte duysal dünya dediğimiz zaman, fiziksel dünya dediğimiz zaman buna her türlü, evet, muazzam bir türlülük, muazzam bir varsıllık var gibi görünüyor. Bir varsıllık ki yayıldığı uzay ve zamana çıktığımızda olduğu gibi bu bolluktan bir parça alıp bölerek içine girdiğimizde de hiçbir sınırı bulunmaz. Buna başka duysal pekinlik en gerçek bilgi olarak görünür diyor. Çünkü nesneden henüz hiçbir şeyi uzaklaştırmamış, tersine onu bütün bir eksiksizliği içine önüne eksikliği içinde önüne almıştır. Yani işte var. Şimdi var, burada var ve bu dünyanın her yerinde var. Yani duysal dünyanın algılanışını düşünün. Bir yerde burada aslında başka algı da algı değil bu içinde bulunduğumuz alan. Onun ayrımını yapmamız gerekecek ve onu hem şimdi yapacağız hem algıya girdiğimiz zaman yapacağız. Duyu ve algı aynı değil. Yani bu kitabın Hegel'in çözümlemesinin ilk üç bölümü duyuyu, algıyı ve anlığı ilgilendiriyor. Duyumlarla düşünceyi ya da duyum ve düşünceyi ayırmamız gerekiyor. Algı da ayrı bir faktör. Yani algı, duyumla aynı şey değil.
Düşünceyle. Algı kavramayla duyu arasında bir noktada değil mi? Çünkü ilk önce duyuyorsun, sonra ondan sonra algıladıktan sonra bir şeyi tarif ederek bir kavram şekline getiriyorsun ve orada elinde yerleşiyor.
Şimdi güzel. Yani tabii ki öyle bu. Arada duruyor. Duyu, duyumsama, algılama ve anlama. Yani üçüncü aşamamız anlak, anlama aşaması. Kavrama değil, daha çok ayrı anlak aşaması ve bunları hangi terimler birbirinden ayırt ediyor onu bulmaya ve netleştirmeye çalışacağız. Yoksa yani betimleme değil, tam kavram kullanarak bu ayrımları saptamaya çalışacağız ve ona dikkat edin. Şimdi burada duysal pekinliğin somut içeriği, duysal fiziksel içeriği onu en varsıl bilgi yapar gibi. Çünkü şeyi düşünün.
Buna niye de bilgi diyor? Orası problem değil mi? Yani başlangıçta bilgi tanımıyla baş bir şey yapmaz.
O da problem. Yani duysal bilgi. Ama o demiyor aslında. Çünkü bunu diyen doğal bilim. Şimdi burada bir şey var. Hegel değişik öznelerin adı ağzından konuşuyor.
Evet, o
bir tarafta felsefeci olarak konuşuyor. Bir tarafta
o bilinç anlatıyor.
O bilincin kendisi olarak. Yani biz felsefeci olarak şeyi inceleyebiliriz. Duyu pekinliğini ve duysal algıyı. Duyumu ya da genel olarak. Ve onu çözümleyebiliriz. Ama burada Hegel'in yaptığı şey duysal bilincin kendi kendini nasıl gördüğünün betimlemesini yapmak. O zor. Çünkü şimdi biz felsefeci olarak hepimiz biliyoruz. Yani işte sonlu dünyanın duysal nesneleri gerçekten varlık değiller. Bunlar oluş sürecindeler. Bugün varlar, yarın yoklar. Ama sıradan bilinç, doğal bilinç dediği şey Hegel'in, onu bilmiyor. Yani o bunları varlık olarak görüyor. Duysal, ne duyu nesneleri varlıktır o bilincin perspektifinden.
Görüngüdür de.
Varlık. Var. Yani bu duyu pekinliğinde henüz görüngüyle değiliz. Yani,
duyu pekinliğinin duyunun algıladığı, yani duyunun
duyduğu,
dış dünyanın duyumsadığı bütün her şey bir şey değil mi? Fenomen.
Değil. Fenomen, yani şimdi bu aşamada onu kullanmıyor. Duysal bilincin, şimdi zaten işte söylediğim şey bu. Hegel bunu yaptığını düşünüyor. Yani Hegel'in burada bu anlatımı şey...
Duyu pekinliğinin ağzından.
Evet, duyu pekinliğinin ağzından. Kendisi araya girdiği zaman hemen belirtiyor, bizim için diyor. Bizim için dediği zaman o şey, o bilinç düzleminin kendini görmesi değil. Yani burada değişik bilinç düzlemleri, bir değişik bilinç biçimleri var. Her bilinç kendini nasıl görüyorsa onu betimliyor Hegel ve dediğim gibi onu, yani biz ona baktığımız zaman Hegel'in anlatımında hemen o belirtiliyor.
Duysal pekinlik bile o anlamda problemli. Yani o gözle baktığımızda duysal pekinliğin kendisinde de problemli.
Ne gibi? Kendini yani, anlat, evet. Algılaması.
Evet.
Yani ona bakacağız. Şimdi duysal pekinlik kendini nasıl görüyor? Kendini en gerçek bilgi olarak görüyor. Şimdi duysal duyu pekinliği, bu en alt bilinç biçimi. En alt.
Var olan bir kültürde var mı bu? Mesela örnek versek.
Bu kültür, bu duyu... yani hiçbir kültür burada kültür olamaz bu kadar şeyde, duysal. Çünkü duyu pek... Kültür için en azından algı gerekir ya da anlama gerekir. Burada henüz o aşama yok.
Çocuk için falan olur mu?
Yani duysal nesnenin varlığı...
Bir çocuk için mümkün mü duyu pekinliğin aşaması?
Şimdi bu çocuk için değil, bu felsefeciler için bile mümkün görünür. Duysal olanın varlığı, yani bunu hangi felsefe ileri sürüyor?
Bütün
görgücü felsefe.
İnsanla hepimiz sahip değil mi zaten? Yani bir önceki aşama bir sonraki aşamada gitmiyor herhalde. Ya bu olmadan diğerleri olmuyor zaten değil mi? Yani...
Algılıyoruz, duyuyoruz ama artık duyunun ne olduğunu ya dalgının ne olduğunu biliyoruz bir üst kısımda.
Her aşama zorunlu.
Algı olmuyor. Zorunlu bir aşama.
Bu olmadan hiçbir şey olmuyor.
Yani.
İnsan olmuyor. Yani insan önce duyumsar. Burada problem duyumsalının aşağılık olması falan değil, tam tersine duyumsal çok insani bir insansal, evet orada kalınması, yani o şey insan olmanın bir parçası ya da ilk noktası aslında, yani duyusal dünyayla karşı karşıya. Melek olsaydık, tanrı olsaydık örneğin, duyu organları olmayan varlıklar, sadece arı entelektüel varlıklar çok şey olurdu, yani buradaki anlatıma göre yoksul bir dünyada olurduk, çünkü duyusal dünyanın varsıllığını karşımıza alamayacak olurdu. Her neyse insanın bir yanı bu. Yani ilk yanı daha
doğrusu. Tarihsel olarak öyle bir yan bilmiyor
mu? Bir kültür aşaması. Evet.
Dedim ya bu tarihsel olarak sanırım şey yani sadece felsefede bulunabilir ve duysalı var sayan felsefeler var. Yani şeyde daha antik dönemde o materyalizm ortaya çıkıyor. Yalnızca duysal olanın varlığını, özdeğin varlığını ileri sürdüğün zaman duysal olanı... Şimdi onu da inceleyelim. Gerçekten buradaki, çünkü Hegel'in kendisi de kuşkuculuktan söz ediyor bu bölümde. Yani duysal olan, duysal bilinç felsefeye yansıdığı zaman, kendini götürdüğü zaman kuşkuculuk ortaya çıkıyor. Çünkü sadece duysal olan vardır diyor. Devitt'in bunun en tipik örneği. Yani bir şeyin varlığını duyulara bağlıyorsa bir felsefeci, onun hemen şunu söylemesi lazım. O nesneyi duysal olarak algılamadığı zaman ya da duysal, duyumsamadığı zaman, daha ilkelleştirelim, duyumsamadığı zaman o nesnenin varlığını ileri süremeyecek. Çünkü duysal olan vardır diyor. Bu bilincin söylediği şey de o. Oysa bu pekinlik aslında kendini en yoksul gerçeklik olarak gösterir. Duyu pekinliği en varsıl gibi görünüyor ama en yoksul bildiğine ilişkin söylediği salt şudur. Ne diyor bildiğine ilişkin olarak?
O varmış.
Evet. sadece varlığını söyleyebiliyor diyor Hegel. Çünkü bunun ötesinde söyleyeceği her şey daha yüksek bir belirlenim olacak ve mesela o sarıdır demek
bir betimliğinin üstüne çıkan bir şey.
Algılamak.
Orada evet sanırım
vardır demek de
bir belirleme en temel belirleme ya da en ilk belirleme. Yani
şimdi gerçek çıkmayabilir ya.
Nasıl?
Vardır demek de vardır demek de bitmiyor. Ondan gerçeği bulamayabilirsiniz.
Ama işte bu bilinç aşaması onu orada durduruyor. Orada gerçeği bulduğuna iniliyor. Bu koltuk vardır. Tamam. Sen bunu nasıl tartışabilirsin? Nasıl olumsuz diye ya da bundan nasıl kuşku diyebilirsin? Yani bu insan doğasında ya da kültüründe eğilimlerinde olan bir şey. Duysal olanı İngilizler şey diyorlar. Seeing is believing diyorlar. Yani bu hala o kültürde yaşıyor. Yani gördüğüne inanır. Yani gördüğünün varlığına inanır tabii ki. Ama bunu felsefeye getirdiğin zaman şey çıkıyor. Skandallar çıkıyor. Yani orada felsefe tuhaf bir yapı kazanıyor. Çünkü duysal olanın varlığının burada yine bu bölümde gerçeği gösteriyor. Duysal olan aynı zamanda da yoktur. Olmayacaktır. Yani şimdi var ama yardım yoktur. Buna geleceğiz. O vardır ve gerçekliği yalnızca şeyin varlığını kapsar. Yalnızca varlığını, ne olduğunu, nasıl olduğunu, başka belirlenimlerini değil. Şimdi bilinç burada buradaki faktörler nesne ve bilinç. Nesne ve ego. Ben ya da şimdi bilinç kendi yanından bu pekinlikte salt arı ben olarak vardır. Reines ich ve gerçekliği yalnızca şeyin varlığını kapsar. Bir gerçekliğin gerçeklik faktörünün nereye düştüğünü düşünmek de önemli. Yani gerçeklik nedir bu bağlantılarda? Gerçeklik. Bilgi ve gerçeklik aynı mıdır?
Aynı.
Aynı olması gerekir ama niye iki ayrı sözcük var ya da niye iki ayrı kavram var? Bilgi, gerçeklik, bilim. Yani bu kavramların aynı zamanda da belli ayrımları var ve onlar şey. Onları biraz daha net olarak alacağız. Yani bu aşamada, ya bu çalışmada aslında şeyimiz artıyor. O daha fokus yapıyoruz. Yani kavramları daha sağlam ve açık olarak belirliyoruz.
Bilim insan olduğu sürece var en azından. Hı? Bilim insan olduğu sürece var, sözcük yapısı var.
Evet.
Gerçekliğin insan olmadan da olduğunu söyleyebiliriz.
Yani gerçekliği bilince bağlamazsak öyle diyebiliriz. Hı. O zaman daha çok realiteye benziyor. Evet. Yani evet, realite insan olmadan vardır diyebiliriz.
Ama bilginin nesnesi gerçekliktir. Yani gerçeklik daha dolaysız direkt bir şey. Bilgi gerçekten dolayı dolaylı.
Yani bilginin gerçek olması gerekir.
Evet. Ama gerçeğin kendisi
ama gerçekle, gerçekle bilgi aynıdır, çakışırlar ama bilgi gerçeklikle gerçeklikten dolayı vardır. Dolaylıdır. Gerçeklikle dolaylıdır. Yani bilgi gerçek dolaysızdır. Nesneyle dolaylı ama bilginin nesnesi gerçekliktir.
Peki. Şimdi duyu pekinliğinin yanında deneyimi de ele alacağız. Deneyimi ele alırken şöyle bir şey var. Çok yalın olarak. Şimdi bu noktadan kopmayalım. Yani şöyle düşünelim. Ego var. Bilinç var. Bilinç düzlem olarak düşünelim bilinci ve dışsal dünya var bilincin karşısında. Şimdi bilinç dışsal dünyada bir şeyi deneyimlediği zaman yani en azından Hegel felsefesi dışsal dünyanın varlığını sorgulamıyor. Var. Yani dışsal dünya şey değil, görgücülükte olduğu gibi olmayan bir şey, yanılsama değil. Var. Deneyim ne demek? Deneyim dışsal dünyayla ilişkiye girmek demek. Genel olarak. Bir nesneyle ilişki. Bilinç nesneyle ilişkiye girerse ne yapar? O nesneyi idealleştirir. Çünkü o nesneyi bilinç fiziksel olarak alıp kendi içine sokmaz. Ama düşünsel olarak o nesneyi kendi içine alır ve o düşünsellik nereden geliyor? Anlak kategorileri ya da genel olarak anlığın kategorileri dediğimiz şeylerden geliyor. Yani bir nesneye ben ağır diyorsam, sarı diyorsam, iyi diyorsam, moral belirlenimler ya da herhangi şey, estetik belirlenimler ne olursa olsun bir takım belirlenimler yüklüyorsam o belirlenimler öznenin, bilincin tözüne benzeyen ya da oraya ait olan şeyler. Dolayısıyla deneyim dışsal varoluşu ne olursa olsun nesneyi şey yapıyor. İçselleştiriyor, kendi içine alıyor. Şimdi bilgi nerede duruyor burada? Bilgi nesneden ya da deneyimden ayrı bir şey değil mi? Bilgi en azından nesneden ayrı bir şey. Bilgi ve nesne karşı karşıya duruyorlar. Şimdi geleneksel gerçeklik tanımında şey var. İşte bilgi nesneye karşılık düşerse o bilgi gerçek bilgidir falan gibi bir şey var. Yani orada bilginin ve nesnesinin ayrımı var. Ve o orada o şeyi kim karara bağlayacak? Bilginin nesneye karşılık düştüğünü.
Deney karşılık.
Deney.
Aynı şeyleri kullanacağız.
Deney dediğimiz şey ise
bilinç karar verecek.
Deneyim dediğimiz, daha doğrusu deneyim dediğimiz şey bilinçte kurgulanan şeydi. Onu tekrar kullanın burada. Yani
deneyim
çünkü
dediğimiz algı mı?
Yani, algı diyebiliriz. Deneyim diyelim.
Deneyim dediğimiz zaman algı deriz abi. Yani duyup ekimliği, yani duyup ekimi dediğimiz dışsal bir şeyin var olduğunu söylemekte o şeyin bilgisidir. Yani bu var olduğunun bilgisidir. Ama bu demek ki herhalde
dışsal olarak var olan
algısal boyut, yani algısal olarak o bilgi, yani bizim gerçeklik dediğimiz
toplayamıyorsun. Çünkü burası şey
yani orada duyu alanından, duyu pekinliğinden algısal, bilincin algısal alanında, yani imge, şimdi, yani nesnelerin imgesinin örtüşmesi, yani nesneyle bizdeki o şeyin bilgisinin yani imgesinin örtüşmesi.
Evet. Kim karar verecek ona? Örtüştüğünü.
Tanıtlama.
Nasıl? Yani bir nesne var, o nesneyi ben bir şekilde algılıyorum ve onu bilincime alıyorum. Onun deneyim denen şey, çünkü burada gerçeklik geleneksel, geleneksel diyorum, Kant'ta da var bu aslında. Yani gerçeklik problemi şey gibi, bilgiyle nesnesinin çakışması gibi koyuluyor. Yani bilgi, benim bilgim nesneye uygun düşüyorsa, o zaman o bilgi gerçek bilgidir ya da doğru bilgidir. Gerçeklik bu iki faktörün, yani bilginin ve nesnenin uyumu olarak görülüyor. Şimdi nesne, burada bir de deneyim diye bir şey var. Duyu algısı ya da şey bir saniye bunlar görüntü biliminde şeyde.
Gerçeklik, bilgi ve nesne var. Bilgi ve nesne uyuşun.
Kavram.
Nesne fikri, gerçeklik diyoruz. Evet. Öyle bakıyorlar.
Şimdi 83'e bakın. Mesela şimdi bilginin gerçekliğini araştırırsak falan diye gidiyor. Yani bu paragraflar. Burası burada doğal bilincin yaptığı, doğal bilincin doksalarını anlamamız gerekiyor. Birincisi, deneyim dendiği zaman doğal bilinç hemen kendine dışını atıveriyor. Yani deneyim dışsal olanının algılanışı, görülmesi vesaire onu ilgilendiren bir şeydir diyor. Genel olarak doğru bu. Ama doğal bilincin fark etmediği şey bütün deneyim bilincin kendi düzleminde ve içerisinde işliyor, oluyor, yer alıyor. Şimdi bilincin, çünkü deneyim dediği şey nesne, yani bilincin nesnesi dediği şey. Burada nesne ve bilgi şey yapıyoruz, karşı karşıya alıyoruz.
Şimdi sujenin objeyle ilişkilenmesi değil mi?
Şimdi o zaten o terimlerdeyiz. Yani bilinç dediğimiz zaman ve nesne dediğimiz zaman burada nesnenin bilince karşılık düşmesi ve bilincin dışında olması bilinci özne yapan şey. Yani bilinci burada özne diyebiliriz bilince. Daha şey, nesne derken o şey değil.
Dışsal
nesneyi anlıyoruz. Evet. Yani zaten bütün olay özne ve nesne şeyi arasında. Burada doğal bilinç nesneyi özneden ayrı var olan bir şey olarak düşünüyor. Ve Hegel birkaç yerde daha onu şey yapıyordu, yakınıyor ondan. Yani sanki bilinç, insan anlığının kavramları, kategorileri olmaksızın dışsal dünya o kategoriler tarafından belirlenmeksizin olabilirmiş gibi sanır diyor doğal bilinç. Yani doğal bilinç, geçen hafta konuşmuştuk sanırım. Realite,
kendisi de öyledir zaten.
Realiteyi biz kuruyoruz. Nasıl kuruyoruz? Çünkü realitenin bütün belirlenimleri öznenin ona yüklediği kategorilerden başka bir şey değil. O anlamda biz kuruyoruz. Bu tanrısal bir yaratış değil. Yani realite var. Kendinde var realite. Bu rasyonalizm bunu şey yapmıyor, reddetmiyor. Yani ne Platon, ne Descartes, ne Hegel hiçbir zaman görgücüler gibi yapmıyor. Görgücüler dışsal realitenin varlığı konusunda kuşkuya düşüyorlar ve onu tanıtlayamıyorlar. Bunun içine David Hume da girer, Berkeley de girer, John Locke da girer vesaire. Yani görgücü, pozitivist ne kadar düşünür varsa hepsi aynı vargıyı çıkarsamayı kabul etmek zorundalar. Kendi öncülleri gereği. Şimdi deneyim, realite dediğimiz, deneyim değil, realite dediğimiz dışsal varoluş. Bu kavramlar bizim kavramlarımız tarafından belirlenen bir şey. Yani biz ona ne yüklüyorsak odur. Eğer yükleyemiyorsak belli bir kategori, örneğin bir insan renk göremiyorsa onun realitesi gri olacak. Renksiz olacak. Siyah beyaz olacak. Buna benzer bir şey. Eğer iki renkle olanak ki olmaz. Yani iki renkle gitmek şey demek, siyah beyaz olması demek. Her neyse. Ya buna benzer bir şey. Ben politik bir varlığa, devlete devlet nedir dersen birisine devlet egemen sınıfın aracıdır der. Çünkü o yüklemi yükleyen kişi onu yükleyebilir ona. Kimisi devlet şey der, özgürlüktür, devlet işte haktır vesaire. Yani hangi kategorileri yüklüyorsak realiteyi öyle, o anlamda belirliyoruz. Yoksa devleti bilincimde yaratıyorum gibi bir anlamda değil. Engels bunu böyle anlıyor. Yani Engels o kadar şey ki uzak ki felsefeden, yani bu şeyin, bu kategorileri yüklemenin sırrını anlayabilmiş değil Friedrich Engels. Ona öyle bir şey okuduğu zaman o şey diye düşünüyor. Hokkabaz gibi bilinç düşünerek bir takım şeyleri var ediyor falan. Yani böyle. Bu
felsefeleri de kabul etmiyor. Yani çok dayatmacı ya.
Evet. Yani bununla felsefe yapıldığı zaman neler oluyor görüyoruz. Yani bu resmen şey, delilik gibi bir şey. Böyle felsefenin böyle olduğunu düşünmek ve bunu felsefe sanmak ve o yüzden de felsefeye sırtını dönüp doğal bilince paradoksal olarak aslında eleştirdiği tuzağın içine kendisi düşüyor. Çünkü yani materyalizmin şeye solipsizme götürdüğünü yazdım orada görünüyor. Aslında o doğru bir çıkarsama. Bunların farkında değiller. Çünkü kavramsal olarak şey yapamıyorlar, düşünemiyorlar. Şimdi realitenin bilinç tarafından diyoruz. Aslında us tarafından demek lazım. Yani insan usunun kategorileri tarafından. Kant'a göre insanın anlak kategorileri tarafından belirlenen şey realite ve bu realitenin yaratılması anlamına gelmiyor. Sadece realitenin hangi kategorileri alacağı o kişiye, o özneye bağlı. Ve şimdi nesne dediğimiz şey, ben onu düşündüğüm zaman idealleştiriliyor, idealize ediliyor. Yani şey değil, hani yükseltiliyor anlamında değil. Düşün, evrenselleri çevriliyor ve o bilince alınıyor şekilde ve bilinç de nesnenin ve bilgi ayrımı, doğal bilincin yine sanısal bir ayrımı. Çünkü Hegel hatırlarsanız, en azından özetini söyleyeyim, oradan hatırlarsınız. Eğer diyor bu sınava yapıldığında nesne ve bilgi arasında çakışma varsa tamam. Eğer yoksa nesne bilgiye karşılık düşmüyorsa, yani bilgi nesneye karşılık düşmüyorsa O zaman ne olacak? Bilginin değişmesi gerekecek. Ama bilginin değişmesi aynı zamanda nesnenin değişmesidir diyor. Çünkü aslında ikisi de bilinçte yer aldığı için orada nesne ve bilgi ayrımı diye bir şey yok. Onlar birler. Yani bilgi ve nesne bir. Eğer bir değişiklik oluyorsa o zaman doğal olarak her ikisinde de aynı değişim oluyor ve o paragrafı hatırlayan var mı? Ya da pasajı. Yani isterseniz şimdi ya da daha sonra dönebiliriz. Şimdi şurada 85'te aslında onu okursak şey olur, galiba iyi olur. Yani isterseniz baştan şey yapalım onu. Yani birisi okusun ama durarak, her tümcenin sonunda durarak. Eğer şeyse, yinelemek gerekirse yinelerim ya da sorgulamak gerekirse sorgulayalım. Her tümcenin sonunda ya da noktalı virgülün sonunda durarak. Kim okuyor? Var mı kitap? Tamam, o zaman okuyabilirsin. Ama kavram diye başlıyor, 85.
Ama kavram ve nesnenin ölçüp ve sanacak olan bilincin
olanın
bilincin kendisinde bulunmaları yüzünden bizden gelen bir katkının gereksiz olmasının yanı sıra ikisini karşılaştırma ve gerçekten sınama kökeninden de kurtuluruz. Öyle ki bilinç kendi kendisini sınarken bize yalnızca seyretmek kalır.
Şimdi başta biraz karıştık. Kavram ve nesne. Kavram bilinçte olan şey. Nesne, sözde bilinçte olmayan şey ama o da bilinçte. Değil mi? Yani özne ve nesne, bunlar problem, bunlarla ilgili. Ölçüt ve sınanacak olan. Sınanacak olan şey nesne diyor burada. Ölçüt. Şimdi geleceğiz ona tekrar. Evet.
Çünkü bilinç bir yandan nesnenin bilinci, öte yandan kendisinin bilincidir. Onun için gerçek olanın bilinci, gerçeğin bilgisinin bilinci.
Evet.
İkisi de bilinç için olduklarından bilincin kendisi onların karşılaştırmasıdır.
Şimdi ikisi de bilinç için olmak demek, bilinçte olmak demek her şeyden önce. Yani çünkü bilinç için olmak kendinde olmanın karşıtı olarak düşünürsek öznel bir şey için olmak anlamına geliyor ama burada önemli olan şey bu biraz gerideki bağlantılarla da ilgili aslında. O belki kopuk gelebilir ama bilinç için olmak demek bilinçte olmakla aynı şey.
Nesneye ilişkin bilgisinin nesneye karşılık düşüp düşmediğini bilmek bilinç içindir.
Evet.
Nesne hiç kuşkusuz bilinç için yalnızca bilincin onu bildiği yolda görünür.
Bu. Sanırım bu özel şey. Yani nesne hiç kuşkusuz bilinç için yalnızca bilincin onu bildiği yolda görünür. Yani nesne kendinde ne olursa olsun bilinç onu nasıl alıyorsa öyle bilir. Başka türlü bilemez.
Öyle görünür ki sanki bilinç onun için değil ama kendinde olduğu biçimiyle nesnenin arkasına geçemez ve bu yüzden bilgisini nesnede sınayamaz. Ama bilincin genel olarak bir nesneyi bilmesinde şu ayrım bilinir. Bir yandan bilinç için bir şey kendindedir. Ama öte yandan bilgi ya da nesnenin bilinç için varlığı, bilinç için bir başka kutudur.
Evet, şimdi bir kendinde var. Yani nesne diyelim, bu dışsal varlığı ayırmak için. Yani bilinç için olmasına rağmen ya da olmasıyla birlikte aynı zamanda bilinç için olmayan, kendinde olan bir yan da var.
Duyusalı yalnız kendisinde barındıran, yani duyusalı moment yapmış olan.
Fiziksel varlığı burada.
Evet.
Yani şimdi bu nesne, ben bunu algılıyorum, görüyorum, her neyse buna bilgi dersek bu benim bilincimde olan bir şey. Ama bu benim için olmanın dışında bir de kendinde var, kendinde kalem. Yani o kendinde, her şeyin kendindesi için sıfat olarak alınabilir orada.
İlle fiziksel olması da gerekmiyor.
Devlet, evet, tinsel, yani devlet, yasa falan, tinsel şeyler de olabilir.
Yani o kendi için, o karakterinde olduğu kadar, sizdeki bilincinizde olan kalemin aynı şey olduğunu...
Ondan emin olamaz diyor burada. Öyle görünür ki, sanki bilinç onun için değil ama kendinde olduğu biçimiyle nesnenin arkasına geçemez. Ve bu yüzden bilgisi nesneye sınamaz. Ama bu öyle görünür ki diyor. Devam edelim.
Sınama var olan bu ayrım üzerine dayanır. Bu karşılaştırmada iki kapı bağlaşmıyorsa öyle görünür ki bilinç nesneye uygun kılmak için bilgisini değiştirmelidir. Ama bilginin değişmesinde onun için gerçekte nesne de kendisini değiştirir. Çünkü var olan bilgi özünde nesnenin bir bilgisiydi. Bilgi değişirken nesne de bir başka nesne olur. Çünkü özünde bu bilgiye ait.
Şimdi o zaman şunu diyeceğiz. Yani doğal bilinç gördüğü her nesneyi bildiğini sanıyor. Ve onun nesne açısından bir bilinci, bir biçim var kafasında her zaman. Yani ben işte şu nesneyi görüyorum ya da bu nesne bir tarih konusu olabilir ya da bir fizik dersinin ya da bir fizik konusunun içi, fizik şeyin içeriği olabilir. Ve ben onları hepsinin karşısında doğal bilinç olarak davranıyorum, felsefi bilinç olarak değil. Ve orada o nesnenin benim bilincimde bulunması genel olarak bilgiyi diyebileceğim bir şey oluyor. Onu biliyorum o şekilde. Yani bu kalemin kırmızı olduğunu, ucunun şöyle olduğunu, yazdığını, içi dolu, işte Çin'den gelmiş vesaire şöyle yapılmış böyle bir ton yüklem var ve o yüklemler bu nesnenin bilgisiyle bir. Yani nesne ve bilgisini bilinçte ayırt etmek olanaksız. O yüzden o bilgi kendini nesnesine, bilginin nesnesiyle karşılık düşmesi, bu Kant'ın, tekrar Kant'ın bulduğu bir tanım değil. Bu geleneksel bir tanım. Kant'ı da önceleyen bir şey. Kant bunu söylediği zaman son derece banal ve son derece düşüncesiz bir şey söylüyor. Yani bu şey, o çünkü orada bilinç ve nesne ayrı olarak görülüyor. Oysa nesneyi düşündüğümüz zaman o nesnenin bilgisinden ayrı bir şey değil. Onlar benim bilinç düzlemimde alındıkları zaman. Yani zaten uyumlular, zaten her zaman birlik içindeler ve eğer bir uyumsuzluk var diyorsam, yani ben bu kalemin içinde işte bir özellik daha var diyelim. Onu da gördüğüm zaman o nesnenin kendisi gibi onun bilgisi de değişecek. Ya da onun bilgisi gibi o nesnenin kendisi de değişecek benim için. Bilgi ve nesne bilinçte, doğal bilinçte şey. Şimdi bu duyup ekinliğiyle ilgili olan bir bölüm değil. Bu daha çok deneyim, daha genel bir kavram olarak deneyimin şey alanını ilgilendiriyor. Yani burada Hegel'in bütün kitapla ilgili bir şeyi var, göndermesi var. Çünkü bütün kitap deneyimin, bilincin deneyimlerinin bir bilimi olduğu için orada her bilinç biçiminin bu şeyin çözümlemenin altına gelmesi gerekir. Yani her bilinç biçimi nesnesiyle bir ve orada o değişmenin ortaya çıkışı bütün süreci motoru anlamına geliyor ve o değişmenin yani bilinç biçimlerin değişmelerinin nasıl ortaya çıktığını şu an bilmiyoruz ve onun ilk örneği bu duyup ekinliği. Yani her bilinç biçimi kendi içindeki çelişkiden ötürü kendini ortadan kaldırma. Yani
tek bir bilinç için mi yoksa bilinç her bir bilincin?
Şimdi hem öyle hem öyle. Yani tek bir bilinçten söz edebiliriz. Bir bireyin, Robespierre'in bilincinden söz edebiliriz. Mesela Fransız terör döneminde, devrim döneminde. Ama o bilinç aynı zamanda da çok büyük ölçüde genel. Yani onun ilkeleri sadece ona özgü değil. Yani o binlerce insan tarafından o dönemde, o anda, o momentte paylaşılıyor ve orada evrensel bir bilinç var. Yani bir bölümü şey istiyor işte, diyelim bütün kraliyetin yok edilmesi tam olarak. Ve o evrensel bilinç bir bölümü nüfusun şey istiyor, kraliyetin korunmasını istiyor. Bir bölüm. Yani orada tek bir bilinç ve evrensel, bu çok komplike bir şey, karmaşık bir olay ve onu orada
yani
göreceğiz.
Tek bir bilincin süreci de var. Bir de tek ayrı insanın, ayrı tek bir insanın bireyin bilincinin süreçleri de var. Peş peşe o nesneleri
genel
değiştirme süreçleri de var.
Bir şey
ama yani, tek
bir bireyin derken bir çocuğun yani hepimizin büyüme süreçleri
büyüme süreci de olabilir. Yani belli
orada önemli olan evet büyüme sürecinde önemli olan şey yapmak, o değişimi götürebilmek. Yani insanlar değişmek demek o bilinç değişim şeydi. Unsuzluk yoluydu hatırlarsanız. Çünkü doğal bilinç felsefeye değişim geldiği de zaman
gelişim diyelim.
Gelişim değişim aynı şey. Gelişim değişimi kapsamak zorunda. Değişebilmek gelişebilmenin koşulu. Değişebilmek ise kendini reddedebilmek demek. Yani bir bilinç için değişebilmek o biçimini gözden çıkarıp onu geride artık olarak bırakmayı kabul edebilmek demek. Yoksa değişemez. Yani belli bir yani bir insan eğer 10 yaşında 12 yaşında yaşamdaki değerlerini yakaladıysa onlar o bilince yerleştiyse ve onlardan kopmuyorsa asla şey değil.
Peki,
değişemez.
Örneğin
değişime bir örnek şu olacak. Pardon ondan sonra söyle. Yani varsay ki sana küçük yaştan başlayarak boş inanç öğretildi. İşte onun şu ya da bu şekli. Ve sen onları boş inanç olarak koruduğun sürece şey yapamazsın. Değişemezsin. Onları değişmek demek onları silmek demek. Onlardan kuşku duymak, onları olumsuz yatsımak ve onlardan vazgeçmek. Bu acılı olabilir, zor olabilir. Herkes yapamayabilir. Yani gidin bir dindar bir insana, Tanrı'ya çok içtenlikle inanan bir insana ve pek çok boş inancı olan bir insana o boş inançları bırakmasını sağlamayı bir deneyin. Yani kolay olmayacak, çok zor olacak ve değişmek o demek. Eğer bilinç değişebiliyorsa, bu değişmek şey demek değil, bugün öyle, yarın böyle, yine öyle falan. Yani böyle bir çok türlülük içinde seçme, o varoluşçuların özgürlükle anladığı şey gibi seçme olana böyle bir şey de olabilir. Ama eğer gelişme varsa o zaman o seçmelerin o gelişme uygun olmaları önem kazanıyor ve o zaman doğru seçim yapmak şey yine rastgele olabilecek bir şey değil. Esas gelişme o zaten. Yani varoluşçu seçme özgürlüğü şey değil. Gelişmeyle ilgili bir şey değil. Sadece şu ya da bu biçimi alabilmede keyfi olabilme özgürlüğü. Varoluşçunun özgürlüğü daha iyi anlama şansı yok. Çünkü insan özünü reddediyor ve herhangi bir gelişme ilerleme falan öyle şeyler getirmesi de kendi kuramıyla tutarsız olur. Bilinç biçimlerinin gelişmesi, bu toplumun, dünya tininin bütünün içinde geçerli bir bireyin de. Ama normal olarak kültürlerde bireyler yetiştiriliyorlar, kuruluyorlar, hazırlanıyorlar, boyanıyorlar belli bir biçimde. 5-10 yaşları içinde yani 10 yaşına kadar. Tamam ondan sonra fabrikadan atılıyorlar ve ölünceye kadar o biçimi, o inanç. Türk, Müslüman, şu kültürde ya da bu kültürde, şunu beğenir, bunu beğenir falan. Yani bunlar şey, neredeyse bütün yaşam boyunca o bireyin kişiliği olarak kalıyor ve o bireyler değişmiyor. Yani öyle bir kültürde yetiştir ki o kültürün ona verdiği müzik eğitimi diyelim onu arabeskin ötesine götürmeyebilir. Ya da halk müziğinin ötesine götürmeyebilir falan. Eğer mesela o şekilde yetişmiş bir birey gelip kentte klasik müzik diye bir şey var, bunu görür, dinler ve o şey yapabilir, değişebilir. Değişmesi için eğer birincisi önceki aşama, ikinciyi engelleyici de olabilir. Yani bir arabeskten bir insanı klasik müziğe geçirmek şey değil. Bence çok olası değil çünkü yani o şey.
Çok zormuş.
Ama onu söyleyenler var. Yani ben diyor arabeski de seviyorum, Mozart'ı da seviyorum diyor. Yani İbrahim Tatlıses ile Mozart'ı yan yana koyabiliyor. Bu ayrı bir konu. Gelişme bireysel bilinç için de önemli ama burada dünya tini için gelişme tarih demek. Yani görüngü bilimin konusu o değil. Görüngü bilimin konusu felsefeye götüren gelişme sürecini izlemek. Dünya tininin tarihsel olarak düşündüğümüzde gelişiminin ereği özgürlük. O özgürlüğün tam bilincine varmak. O da çok yalın. Yani bu şey değil, böyle derin felsefi çabalarla bulunması gereken bir şey değil. Çünkü bulundu. Bulunması zordu ama Rousseau buldu ve Hegel o buluşu çok iyi anladı. Ama insanların hala bilmedikleri şey o işte. Yani herkes özgür. Bugün Asya'da bunu bilen birey yok gibi neredeyse. O milyarlar içinde Asya'nın tarihinde zaten o bilinç yok. Bu da takıldığımız bir noktaydı. Nasıl oluyor da milyarlarca insan varken bir tanesi bile özgür olmanın ne demek olduğunu bilemiyor. Bu bir kültür meselesiydi. Birey kendi tini tarafından şekillendirilmişse onun sayısı ne olursa olsun o sayıyla ilgili bir şey değil. Yani milyonlarca Çinli vardı, bir tanesi şeyi bulamadı, bir dairenin, bir çapın daireyi iki eşit parçaya böldüğünü bulamadı. Ya da Pisagor teoremini o milyarlarca insan tanıtlayamadılar, bu nasıl oluyor? Yani bu şey, kültürün bütününü ilgilendiren ve yanıtını verebileceğimiz bir şey.
Deneyim zihnin çalışmasına tarif etmiyor mu yani?
Şey, yani dinin şekil...
Boş inanç sahipleri bir bilim yapabilir mi? Yani ben mesela onu sormak istiyorum.
Boş inanç sahipleri bilime geçmek için boş inançla savaşmak zorunda. Kendi içindeki boş inançla savaşmak zorunda. Her şeyden bir şey. Ya da dışarısıyla birlikte. O yüzden yani boş inanç, evet. Mitoloji içinde şey doğmuyordu, bilim doğmuyordu ve bu ön Sokratiklerde oydu bizim bulduğumuz en önemli şey. Felsefenin ve bilimin doğması aynı şey. Onun için mitolojinin arkada bırakılması gerekiyordu. Yani çünkü mitolojide yanıtlar hazır ve eğer gök gürültüsü Zeus'sa, o zaman sen gök gürültüsü ne olduğunu biliyorsan onu daha fazla incelemezsin. Yani o açıdan şey, felsefenin doğuşu mitolojiden özgürlüğü gerektiriyordu. Mitolojiden özgürlük koşulu ise yalnızca ve yalnızca Yunanistan'da vardı. Çünkü orada şey yoktu, din adamları sınıfı yoktu. Başka her yerde din adamları, insanları istençlerinde ve duyuşlarında sürekli tam olarak denetlerken, çünkü Mısır'da filan öyle, Mezopotamya'da. Nasıl?
Hani dedik ya, bilinç değişilmek için çelişki gerek.
Evet.
Ama işte bu Yunanistan'da, hani bir sonraki örnekte de Yunanistan'da böyle bir
evet.
Çeliş değişimi yaşanıyor. Diğer tarafta yaşanmıyor. O da çelişki açığa çıkmamış. Anladın mı?
Yani
bir yanıyla.
Evet, yani bir kültürel biçim daha öteye gidemiyorsa onun nedeni ne? Yani Çin niye diyelim imparatorluk formatına kilitlendi orada kültür? Ya da niye Hindistan şey kast formatına kilitlendi kültürel olarak ve onu aşamadı? Yani Hindistan bugün öyle görünüyor ki orada o kültürü değiştirmek bugün bile zor. Yani bu Pakistan'ın ayrılması sırasında orada yaşayan, Der Spiegel'de gördüm. Geçenlerde Hindistan 60 yaşına bastı biliyorsunuz bu yıl.
Pakistan.
Hindistan bağımsızlığını kazandığı için. Ve Pakistan'ın kopması milyonlarca insan birbirine, bunların içinde hepsi var. Şikler var, Hindular var, Müslümanlar var. Katletmişler. Yani bu Hinduizmin... Evet. İnsanların değişmeleri, toplumların değişmeleri çok çok şey zor. Ve Avrupa'yı biliyoruz. Avrupa'nın orta çağlardan, oradaki bilinç biçiminden çıkıp modern bilinç biçimine geçmesi yine büyük, çok büyük savaşlar, yani 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları vesaire. Bunların büyük bölümü şey, mezhep savaşlarıydı.
Daha soyut konuşursak, yani yönetimde bilinç dediği anlamda aşama kaydediyor. Değişiyor kimi yönetimde. Değişen evet. Bilinç biçimlerini
evet.
Orada biraz önce geçti şey dedi, değişimin motoru çelişki dediniz aynen.
Kendi içindeki evet.
Kendi içindeki çelişkinin açığa çıkması ve bir sonraki aşamaya
evet.
Geçiyor. Bunu peki o bahsedilen toplumlara uygulayamaz mıyız? O bütün biçimlere uygulamamız gerekmiyor mu aslında?
Gerekiyor. Yani örneğin Çin'in o kendi içinde Çin'in çelişkisi nerede yatıyor? İmparator ve halk arasında. Yani orada mesela istenç açısından baktığımız zaman bütün insanlar kendilerinde istençce yetenekliyken, özgürlük hakları varken, özgürlüğe yetenekliyken Çin'de bir kişi özgür. Memurlar bile özgür değil. Devlet bakanları, yasamacılar, görevliler, hakimler hiçbir şey özgür değil. Hepsi İmparatorun istancı altındadır. Bu çelişki ve Çin'deki bir bilinç biçiminin değişmesini sağlayacak olan şey bu çelişkinin bilincine varmak. Ama varmıyor Çin. Çin kültürü 5000 yıl boyunca ya da 4 aşağı yukarı temiz 5000 yıl var. 5000 yıl boyunca aynı bilinç biçiminde varlığını sürdürmüş.
Osmanlı'da 1800'lere kadar.
Yani şimdi zamanla ölçersek işte hanedan Mısır'ında, yani hanedanlar Mısır'a baktığımız zaman o şeye gidiyor, Kleopatra'ya kadar getirirsek 5000 yıl sürüyor. O da bir 5000 yıl boyunca aynı bilinç biçimini sürdürüyor. Yani krallar, firavunlar tanrı, halk köleler var, halk işte orada tarım yaparak geçiniyor. Ayinler, bilmem mezarlar, firavunlar, ayinler, mezarlar. Yani bu arada kültürde sürüyor. Mısırların okulları var, öğretmenleri var, tabletlere yazılar yazıyorlar. Yavaş yavaş yazı falan da gelişiyor. Çin'de ama de öyle.
Onlar hepsi gene belli bir kesimde kalıyor. Yazıyı halka yediremiyorsunuz ki. Yani halkta yazı yazmak yasak.
Yani
cezasını işte,
bunlar şeyler. O Yunanistan'ı ayırt eden faktörler. Evet, Yunanistan'da öyle bir din adamları. Türkiye'de de öyle. Yani burada da ben herhangi bir din adamının denetiminde değilim. Ama İran'da Molla bir kız arkadaşını elini tutarsan gelip seni şey yapıyor, suçlayabiliyor. Yani bu büyük ayrım ve Mısır'da, Çin'de de öyle, Hindistan'da da öyle. Yani o verili, var olan kültür biçimi kendine şey yapıyor, sağlamlaştırıyor. Bir öykü vardı, Çinliler gelmişler. O 15. yüzyıl ya da 10. 15. yüzyıl sıralarında, 15. yüzyıl diyelim. Bir donanma, bir tekne, bir iki tekne gelmiş, Orta Doğu'yu falan araştırmışlar, incelemişler. Ondan sonra şey, dönmüşler. Yani onlardaki her şey bizde var, bizde daha fazlası da var. Dolayısıyla bizim onlara şeyimiz yok, ihtiyacımız yok. Yani bunlar kendini izole ediyorlar. Japonya'nın izolasyonunu biliyorsunuz. Çin'de de aynı şekilde. Yani bunlar işte Batı ve Doğu, yani İslam ve Hristiyanlık oraya girdikçe önce izin verdiler, sonradan o değişimi görüp mesela Hindistan kendini şeye karşı izole etti, İslam'a karşı. Çünkü İslam orayı değiştiriyor, bozuyor, ortadan kaldırıyor Hint tinini ve o kendini koruyor. Şu an koruyorlar. Hindistan'ın şeyi, Gandhi, evet yani Gandhi'nin kendisi birey olarak Hindu, Budist değil, Hindu. Ve Hinduizm kast sistemiyle ayrılmayacak bir dinsel öğreti. Ve Gandhi Hindu. O yani o kültürün, o Hint kültürünün yazgısı yok olmak. Gidin bir Hintliye, senin kültürün var olmaya değmez dediğiniz zaman nasıl tepki verecek? Yani bilinç değişimlerinin önündeki direnç bu. Bir Çinliye, Çinli şey sürekli köle durumunda yaşıyor ve o boyun eğmeye yetenekli, hazır. Hatta istekli. Bir efendi bulduğu zaman büyük olasılıkla şey yapıyor. Yani rahatlıyor. Ama çünkü bunlar, bağımsızlık ve özgürlük kolay değil.
Bunların gelişmesini önlemiyor.
Gelişmiyorlar o yüzden.
Evet,
gelişmiyorlar. Kendilerini yineliyorlar. Bunları değiştirmek zor. Evet. Şimdi tinin görüngü biliminindeki değişmelerle bunlar özel olarak bir. Yani eski bilinç biçiminin terk edilmesi. Türk tini şey mi? Çok mu şey? Çin kültürüne göre ya da evet oldukça farklı. Yani biz öyle bir şeyin, boş inancın şeyinde değiliz, tutsağı değiliz. Burada insanlara inanç, yani ilkede ve o özgürlük ilkesini dikkate alırsak, cumhuriyetin ilkesini dikkate alırsak şey, kimse inancında zorlanmıyor. Yani zorlayanlar var, belki de nüfusun büyük kesimi hala zorluyor, hala o boş inançlara kendini ayarlıyor. Başta şey olmak üzere, AKP olmak üzere ve onun yöneticileri ve başbakanı vesaire olmak üzere. Bunlar şeyler, o eski kafa yapısını, geleneksel formu koruyorlar ve bunu başkalarına da aslında şey yapmak istiyorlar, dayatmak istiyorlar. Ellerinden gelseydi yapabileceklerdi ama yemedi. Yani yemeyeceğini de biliyorlar ve hepsi var kendilerini şey yaptılar, değişmeye başladılar, kendileri gevşediler, modernleşmeye başladılar ve acılı olmadığını görüyorlar aslında. Çünkü yani bir insanın boş inançtan kurtulması aslında şey, bir sevinç olmalı. Çinlilerin, Hintlilerin aşamalı olarak onlar da şey yapıyorlar. Özellikle yeni kuşaklar Japonya'da falan, yani tam olarak batılılaştı ya da batılıyı beğenmiyorsak, yani batılı şey daha tikel bir şey anlatıyor. Tam olarak özgürleşti diyemeyiz ama özgürleşme sürecine giriyor. Yani özgürlük şey demek değil. Bir an hemen kendini bulmak demek değil ve o kendini bulmak için olanak demek özgürlük.
Önce kavramında çıkıyor mesela, ama sonra tabii belirleyeni...
Yani evet, ilk anda bir ilke geldiği zaman, yani Hegel herhalde o konuda şey, o da farkında. Yani ilkenin gelmesi hemen o ilkenin realize olması demek değil. Yani Cumhuriyet o ilkeyi koydu buraya, o ilkeyi çelikle de koruma pahasına koydu ve o ilkenin realizasyonu 100 yıl sürdü. Ama şey oldu, kendini kabul ettirdi.
Bence yine başarılı yani. Mesela Rusya'ya gidiyor, Rusya'nın komün sistemi yok oldu. Hiçbir
evet.
şey kalmadı.
Evet. Şimdi tinin biçimlerinin gelişmesi umutsuzluk yolu. Yani bu doğal bilinç felsefeye girdiği zaman bu tür adım dereceli değişimlerin ötesinde genel olarak doğal bilincin her biçiminden kurtulması gerektiğini anlamaya başlıyor ve ya da kurgul düşüncede doğal bilinç kendi bütünsel yapısına bir gözdağı görmeye başlıyor. Sen değersizsin diyor. Kurgul bilinç ya da felsefe doğal bilince senin diyor fazla bir şeyin yok. Değerin yok diyor. Yani şimdi Nietzsche'nin insan nihilizminin benzer bir şey yaptığını hatırlayabiliriz. Yani o da sıradan bilinci şey buluyor değil mi? Sürü bilinci olarak ve ders olarak buluyor. Bir paralellik var mı acaba? Çünkü kültürel bilinçler şey değiller. Sonlu bilinç biçimleri. Yani ortadan kalkmak zorunda olan bilinç biçimleri. O zaman bir an önce kalk. Yani bekletmenin bir anlamı yok ve sen felsefe sana bir şey sunmuyor. Şimdi tarihteki bilinç aşamaları bir aşamanın arkasından bir başkasını getiriyor ve zorunlu olarak birbirini izleme durumu var. Seçme şansı yok. Yani bir halkın demokrasiye gelmesi için onu gerektiren bir aşamada olması gerekir ve oradan başka bir aşamaya da sıçrayamaz. Ama felsefede kavramsal düşünce, doğal bilince tikel bir biçim vermeyi önermiyor. Onun genel olarak kültürel biçimini ortadan kaldırmayı öneriyor. Yani onu o kültür şey boş bırakmayı değil, ona ideal biçimler vermeyi ya da onları aramayı yöneltmeyi düşündürüyor. En azından doğal bilinç ve felsefe arasındaki ayrım bu. Yani burada tinin görüngü bilimindeki sorun şey değil. Tarihsel bilinç biçimleri arasındaki ilişkiden farklı bir şey. Burada en sonunda şey var, saltık bilgi. Yani görüngü bilim sana şu aşamada kalırsan iyi olur falan demiyor. Bütün bu görüngüsel biçimler hepsi geçici. Hepsi son. Bir hiyerarşi var aralarında. Yani daha alt biçimler, daha az alt biçimler ya da daha yüksek biçimler gibi bir aşamalılık var. Ama ne olursa olsun en yüksek biçim örneğin burada, şimdi duy peki ne diyeyim? Yine Hristiyanlığa geleceğiz. Hristiyanlık çok yüksek bir bilinç biçimi. Ama yani duy pekinliğine göre, duysal bilinci ya da algıya göre. Ama felsefe şey demiyor, tasarımsal gerçeklik formunda kalın diye bir öneride ya da terkinde bulunmuyor. Çünkü o da sonlu. Yani insanın o aşamayı da sonlu olarak onu yaşayan, bugün 1 milyar insan Hristiyan. Yani bu insanlar tasarımsal bir gerçeklik içinde, bilincinde yaşıyorlar ve bunların büyük bir bölümü, Katolik ve Ortodoks olan bölüm, ayrıca aşağı yukarı putperest şeyinde, tarzında dinsel bir bilinç biçimini sürdürüyor. O şey değil. Öyle, yani çok çabuk, kolay bir şekilde silinebilecek bir şey değil. O kendi şeyini izliyor. Tarihsel süreçteki gelişim, gelişimin özelliklerini ya da koşullarını izlemek zorunda. Yani insanları ve onun dışında yani 6-7 milyar insan var dünyada. Bu bilinç biçimleri şu an hepsi aşağı yukarı şey, sonlu ve yetersiz bilinç biçimleri. Ona geleceğiz. O saltık bilgi ya da saltık bilinç biçimi denebilir. İsterseniz ara verin biraz çünkü evet. Saat, bir saat. Şey.